Ayrım 24. Öz eleştiri. Demirel, partisinin önemli bir toplantısında uyuşmazlıkların ancak öz eleştiri yoluyla giderilebileceğini söyledi. Bunu demokratik gelişmemiz için bir aşama olarak değerlendiriyoruz. Çünkü öz eleştiri, sosyalist partilerin kendi iş düzenlerini sağlamak için başvurdukları bir yöntemin adıdır. Bu yönteme göre, parti yöneticileri kendi kendilerini ve öteki parti sorumlularını eleştirirler. Böylece yöneticilerin kendi kusur, yanılgı ve sapmaları ortaya çıkarılır. Öz eleştiri yabancı dillerde otokritik ya da somokritika denilen kavramın Türkçesidir. Demirel gibi başbakanlık yapmış, yabancı ülkelerde bulunmuş bir liderin bu kavramı bilmemesi düşünülemez. Şüphesiz Demirel bilerek ve isteyerek kullanmıştır bu sözcüğü. Anlaşılıyor ki Demirel sosyalistlerle uğraşa uğraşa ister istemez sosyalist öğretiden de etkilenmektedir. Ancak öz eleştiri yapmak gerekir deyip susmamalı. Bu öz eleştiri sadece partililer için değil, bütün kamuoyuna açık yapılmalı. Sermayenin bile halka açıldığı bir dönemde Demirel de giderek açılmalıdır halka. Partisi ve kamuoyu önünde şunları söylemelidir Demirel. Ben ülkeyi yabancı sermayeyle kalkındırma iddiasıyla yeraltı kaynaklarımızı uluslararası sermayenin emrine verdim. Ben petrollerin millileştirilmesine engel olarak bugünkü ekonomik bunalımlara yol açtım. Ben kardeşlerime usulsüz kredi dağıtarak görevimi kötüye kullandım. Ben Türk devletine karşı Morrison şirketinin çıkarlarını savundum. Ben genel başkan seçilmeden önce bilgi locasına kayıtlı bir masondum. Seçilmek için masonluğumu inkar ettim. Takke giyerek camilere gittim. Namaz kılarken resimler çektirdim. Bir süre din sömürücülüğü yaptım. Sonra da gericilik sıfatını partimin eski üyesi Erbakan'a emanet ederek Atatürkçü oldum. Ben Danıştay kararlarını uygulamadım. Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe saydım. Ben sağcı ve solcu öğrencileri birbirlerine vurdurttum. Gençlerin arasına kışkırtıcı ajanlar yerleştirdim. Ben hiçbir zaman demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne inanmadım. Düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde yatanların çoğalmalarını ve daha da acı çekmelerini istedim. Ben yasağa da mahkumlarının affını da bir siyasi istismar konusu olarak kullandım. Eski demokratların seçilme haklarına sahip olmalarını hiçbir zaman istemedim. Ben 12 Mart'tan sonra bir süre mağdur görünüp güçlenince hemen toplumun her kesimindeki muhaliflerimi tasfiye ettirmek istedim ve başarılı oldum. Erimi günahım kadar sevmem. Onu da bir süre destekler görünerek anayasanın tayir, tebdil ve ilgasına çalıştım. Kendi yapamadıklarımı başkalarına yaptırttım. Bugünlerde reformcu görünmek zorundayım. Hayatımın her döneminde reformist değil, deformist oldum. Yapılan eleştirilerin haklı yanlarını hiçbir zaman araştırmadım. Demokrasiyi sadece iş ve sermaye çevrelerinin çıkarları için savunur gözüktüm. Bütün bu sıraladıklarımdan ötürü yurda büyük zarar verdim. Ancak sadece ben suçlu değilim. Bütün amaçlarıma bilerek yardımcı olanlar da benim kadar suçludur. İşte ancak böyle öz eleştiri yapılabilir. Bu yapılınca devletimiz ve milletimizle bölünmeyeceğimizi bir kez daha anlamış oluruz. Nurlu ufuklara ancak bu yolla gidebiliriz. Görüldüğü gibi Kırat'ın ya huyundan ya suyundan örneği burada tersine çalışmış Mao'cu, Lenin'ci, Lenin'ci Mao'cu, Marksist-Leninist, Leninist-Marksist diye diye Marksist teoriden etkilenmiş Bay Demirel. Şimdi parti içi çalışmalarında bu kavramın ihalesini yapacak. Partisine ve ülkemize büyük katkılarda bulunacak artık. Ne denir? Sosyalist kavramlar kullanılmakla aşınmaz demekle yetinelim sadece. Yeni ortam 1 Mart 1974. Mağdur. Demirel son konuşmasında olağanüstü dönemin mağduru bulunan Adalet Partisi'ni o dönemin mazlunu yaparak hiç kimse kendi fiil ve hareketini haklı göstermeye çalışamaz demiş. Vicdanımızın sesini dinleyelim. 12 Mart muhtırasının açtığı olağanüstü dönemde mağdur edilmemiş midir Süleyman Demirel? Demirel uzak bir Anadolu kentinde ilkokul öğretmenidir. Boynuna yular bağlatılıp sokaklarda gezdirilmiş, komünist diye yüzüne tükürültülmüştür. Bir öğretmendir yıllar boyu, sürülmüş, ezilmiş, tutuklanmış, aç bırakılmış. Bir savcıdır Demirel, devrimci bir cumhuriyet savcısı. Bozuk düzene karşı olduğu için ilden ile yollanmış, evine ateş edilmiş, hakkında raporlar düzenlenmiştir. Süleyman Demirel, hümanist bir düşünür, barışçı bir sanatçıdır. 12 Mart muhtırasından sonra gizli örgüt kurduğu gerekçesiyle bileklerine kelepçe vurulmuş ve 60 yaşından sonra cezaevlerine yollanmıştır. Demirel mağdurdur. Çünkü kendisi ünlü bir hukuk profesörüdür. İnançlarından ötürü tutuklanmış, cezaevinde eline kazma kürek verilip buz kırdırılmış ve kendisine 100 numara temizlettirilmiştir. Süleyman Demirel gerçekten de çok mağdur edilmiştir bu olağanüstü dönemde. Erenköy'deki işkence evinde vücuduna elektrik verilmiş, cop sokulmuş, falakaya yatırılmış, sonra da bütün bu işkence izleri için romatizmadan mütevellit denilmiştir kendisine. Çok yıpranmıştır, çok acı çekmiştir bu dönemde Demirel. Bir baba olarak da dayanılmaz ıstıraba katlanmıştır. Oğlu sokakta sorgusuz sualsiz vurulup öldürülmüş, acısını, sesini kimseye duyuramamıştır Demirel. Fidan gibi oğlunun neden öldürüldüğünü de bir türlü öğrenememiştir, söyleyememişlerdir. Onurlu, dürüst bir aydındır Süleyman Demirel. Bu yüzden de mağdur olmuş, evi balyoz harekatı günlerinde basılmış, üstüne çevrilen silahlarla kitaplığı aranmış ve günlerce gözaltında kalmıştır. Üniversitede de asistan ya da doçenttir Demirel. Askerlik görevini yaptıktan sonra eski görevine atanmamış, günlerce, aylarca işsiz bırakılmıştır. Yasalar çiğnenmiştir kendisi için. Kızı ya da oğlu gözaltına alınmış, tutuklanmış, günlerce, haftalarca haber alamamıştır çocuklarından. Bir cezaevi hücresinde ancak 5-10 dakika görüştürmüşlerdir çocuğu ile. Yüzündeki dayak izlerini görmüş, yüreği ezilmiştir çaresizlikten. Uydurma ihbarla gözaltına alınıp, işkenceyle gizli örgüt kurduğunu itiraf etmiş, kültür sarayını yaktığını, Marmara vapurunu batırdığını açıklayarak, sonradan beraatı istenecek davada 1,5 yıl hapis yatmıştır Demirel. İşçidir, yoksuldur. Bu sürede karısı, çocukları, ana babası aç kalmıştır. Uçak kaçırdığı gerekçesiyle olmadık işkenceleri gören yazardır Demirel. Tabanları falakayla patlatılmış, kıyasıya dövülmüş, sonra da biz de biliyoruz suçsuz olduğunu, şöyle bir okşayalım diye aldık deyip salıverilmiştir bir süre sonra. İnançları uğruna yıllarca süren hapis cezalarına çarptırılıp, ranzaya ayaklarından zincirle bağlanmıştır Demirel. Aylarca af çıkacak diyerek bekletilen yayın evi sahibidir kendisi. Mağdurdur, çok çekmiştir. Ulusal çıkarları savunduğu için görevinden alınan, hakkındaki Danıştay kararı uygulanmayıp eski işine başlayamayan namuslu bir memur, bir bürokrattır Demirel. Yasalara rağmen mağdur edilmektedir herkesin gözü önünde. Açıkçası 12 Mart muhtırasının reformlar yerine ele aldığı Atatürkçü, devrimci, solcu, sosyalist aydınlardan biridir Demirel. Mağdurdur, ezilmiştir, çok ezilmiştir. Fıkrayı herkes bilir. Yeniçeri ağası içki içerken yakaladığı Bektaşi'ye 100 sopa vurdurulmasını emreder. Erenler karşı koyar ağaya. Ya der sayı saymasını bilmiyorsun ya da hiç sopa yemedin. Demirel de ya olağanüstü dönemin ne olduğunu anlamamış ya da mağdur ne demek onu bilmiyor. Bunu anlaması için Bektaşi örneği ağadan sopa mı yemesi gerekir ille de. Biz çıkamadık işin içinden. Mağdur kim bir bilen söylesin lütfen. Yeni Ortam, 8 Mart 1974. Gündemdeki Kıbrıs barut fıçısı yeniden ateşlenmek üzeredir. Son zamanlarda adaya çıkartılan Yunan askerleri yakın gelecekte bir saldırıya geçmek üzere hazırlıklarını tamamlamaktadır. Adadaki silahlı kuvvetlerimiz de teyakkuz durumuna geçmiş bulunmaktadır. Kıbrıs çıkartmasından bu yana Ankara ve Atina'nın siyasal görünümlerinde önemli değişiklikler olmuş, Atina'da albaylar cuntası yerine halk oyu ile seçilmiş bir başbakan yönetimi ele almıştır. Ankara'da ise genel oyla seçilmiş partilere ve bu partilerin liderlerine rağmen başbakanlık koltuğu boşlukta sallanmaktadır. Dünya kamuoyu şimdi faşist albaylar yerine Karamanlis'i görmekte ve demokrasinin ana yurdu Atina'da yeniden demokrasi türkülerinin söylendiğine inanmaktadır. Gerçekten de Yunanistan'da 17 Kasım seçimlerine sağlı sollu bütün partiler katılmış ve Karamanlis başkanlık koltuğuna oturmuştur. Artık bundan sonra Atina, Batı kamuoyu önünde eski saygınlığını kazanmıştır. Buna üstelik bir de faşist albayları yargılama cesaretini de eklerseniz, Atina'yı dünya kamuoyu önünde eleştirmenin olanaksızlığı da iyiden iyiye anlaşılmış olur. Düşündürücü gelişmelerdir bunlar. Ankara'da ise Kıbrıs konusunu ve uluslararası ilişkilerimizi büyük bir hünerle yürüttüğünü kanıtlayan Sayın Ecevit, bir yumuşak iniş yönetimiyle iktidardan uzaklaştırılmış ve kendisine azınlık hükümeti kurma olanağı da tanınmamıştır. Çıkartmanın ilk günlerinde başlayan ve bütün yurdu saran ulusal coşkunluk yavaş yavaş dağılmış ve kendi gemimizi kendimiz batırdık türü, vatan ihaneti niteliğinde söylenti ve iddialarda ortaya atılmaya başlanmış ve Kıbrıs çıkartmasının gereksizliğini ima eden açıklamalar yapılmıştır. Bütün bu gelişmeler gözler önündedir. Bu gelişmeleri CIA planları açısından da görmek gerekmektedir. 1967 Albaylar Darbesi'nin CIA tarafından örgütlendiği, yine Kıbrıs'taki Samson Darbesi'nin de bu örgütçe planlandığı bilindiğine göre CIA'nin bu işin peşini bırakacağını sanmak da mümkün değildir. CIA, Samson Darbesi'nden sonra Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkartma yapamayacağını hesaplamış, ancak çıkartmanın verdiği şaşkınlıktan sonra eski planları üzerinde bazı revizyonlar yapma gereğini duymuştur. Birkaç gün önce CIA Başkanı ansızın, CIA, örneği Şili'de görüldüğü gibi dilediği ülkeye müdahale eder, diyerek dünyanın her yerinde yeniden karışıklıklar çıkarma kararında olduğunu resmen açıklamaktadır. Atina hükümeti, dünya kamuoyu önünde demokratik bir yönetim kurduğunu ve junta artıklarını yargıladığını kanıtlamaya çalışırken, Ankara'da hala Bizans oyunları oynanmaktadır. Bu oyunun Alaturka oyuncuları, hükümet bunalımını rejim bunalımına çevirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bütün bunlar dünya kamuoyu önünde topladığımız puanların birer birer Atina'ya kaptırılmasına yaramaktadır ancak. Milliyetçilik, milli bütünlük, devletimiz ve milletimiz ile bölünmezliğimiz gibi söylevlere nasır bağlatmış sağcı politikacılar, bu gibi koşullarda devletimizi hükümetsiz bırakmak için bir yarış içine girmişlerdir. Çankaya'da Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk, bütün iyi niyetine ve çabalarına rağmen sağcı liderleri yola getirmeye çalışmakta ve fakat bu politikacılar Bizans oyunlarında direnmektedirler. Rejim tutkusundan mı, yurt sevgisinden mi doğuyor bunlar? Hayır, sağcı politikacılar ülkemizi adım adım bir askeri müdahalenin ortamına sürüklemektedirler. Hem de bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadırlar. Bu arada yaygınlaşan anlamsız boykotlar, düzenlenmiş faşist saldırılar bu ortamın bir an önce doğmasına yaramaktadır. Gözler kör ve kulaklar sağır mıdır? Türkiye bundan sonra parlamento çoğunluğuna dayalı güçlü hükümetlerce yönetilmelidir. Bu koşullarda ülkemizi sonu belli olmayan maceralara sürüklemek hiç kimseye hayır getirmez. Hep birlikte bilelim bunu. Özgürlükçü Ankara, faşist Atina denklemini ters yüz edip rolleri değiştirmek kimin planı, kimin stratejisi olur? Gündemimizdeki konu budur şimdi. Yeni ortam 2 Aralık 1974. Erim Ansiklopedisi. Erim ve işkence. Yıllardır bir demokrasi kavgası içindeyiz. Demokratik sistemi, bugünkü bozuk düzenin biçimsel kurum ve kuralları olarak kabul edenler, bütün savunmalarını hukuk devleti adına yapmaktadırlar. Siyasal suçlar, düşünce yasakları, gizli örgüt raporları, tahrikçi ajanlar, işkence metotları, yıllar yılı hep hukuk devleti adına yaratılmakta ve kullanılmaktadır. Yani kısaca, demokratik hukuk devletinin özüne karşıt bütün siyasal davranışlar birer batı uygarlığı gereğiymiş gibi sunulmaktadır. Sadece demokratik bir anayasa ve siyasal partilere sahip olmak, demokratik hukuk devletinin kurulması için gerekli ve yeterli koşul sayılamaz. Temel sorun, bu gibi biçimsel kurum ve kuralları aşan bir öze ve niteliğe sahiptir. Demokrasi, ancak toplumun bütün kesimlerinin yönetime katılmasıyla gerçekleşebilir. Bunun için temel koşul, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüdür. Ancak bu özgürlük ortamında siyasal partiler, sendikalar ve dernekler halkı örgütleme olanağına kavuşurlar. Bu siyasal ve sosyolojik gelişime kapılarını kapayan toplumlar, hiçbir zaman demokratik hukuk devleti düzenini kuramazlar. Demokratik hukuk devleti, parlamentolar, siyasal partiler, sendikalardan çok insan saygısına dayanan devlet düzeninin adıdır. Bir toplumda insan saygısı, devlet anlayışına yerleşmemişse, demokrasi, hukuk devleti, batı demokrasisi gibi sözler ancak bir siyasal oyunun fon müziği olarak kalabilir. Karakolundan işkenceyi kaldıramamış bir düzenin adına hukuk devleti denilmeyeceğini en çok Profesör Erim bilmektedir. Gerçekten bugün devleti yöneten bürokrasi kadrosuna yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olan Nihat Erim, 1941 yılında yayınlamış olduğu Amme Hukuku adlı değerli eserinde işkence hakkında şunları yazmaktadır. Bir memleket medeniyette ilerledikçe cezaları da yumuşar. Medeniyet itibariyle geri olan milletler ağır cezalar koyarlar. Bir millet, fertleri üzerinde manevi müeyyideler, maddi müeyyidelere pek az ihtiyaç gösterecek kadar tesir gösterdikçe cezalar hafifletilir. Filhakika, bugünkü cemiyetlerde insanları suç yapmaktan alıkoyan maddi cezalardan ziyade manevi unsurlardır. Zamanımızda anlaşılmış bu hakikat, beyannamenin ilan edildiği devirde henüz lüzumu kadar takdir edilmiş değildi. Daha bir şahsın suçlu olduğu kat'i surette anlaşılmadan suçunu itiraf ettirmek maksadıyla ona işkence yapılıyordu. Kaynar suya daldırma, dayak vesaire işkenceler hakimlerin en kıymetli yardımcılarıydı. Beccaria, parantez içinde 18. yüzyıl. Bu usulün insanlığa sığar bir şey olmadığını iddia ettiği zaman işkence her yerde bütün şiddetiyle tatbik ediliyordu. Henüz mahkum olmamış ve belki de suçsuzluğu meydana çıkacak bir insana işkence yapmak adalete ne kadar aykırıdır. İşkence bir cezadır çünkü ızdırap vermektedir. Suçluluğu belli olmamış bir adama ceza çektirmek insanlığa sığar mı? İşkence usullerinden öyle vahşiyane olanlar vardır ki suçluluğu sabit olan bir insanın çekeceği ceza mahkumiyetten önce maruz bırakıldığı işkencelerin yanında pek hafif kalır. Profesör Erim'in vaktiyle yazdığı bu satırlar gün geçtikçe değerlenmektedir. Tabii bu gibi sözler ancak Erim gibi yüreği medeni cesaretle dolu bilim adamlarına özgüdür. Siyaset adamları ise kendi devirlerinde işkence yapıldığı yolundaki iddiaları hep reddetmişlerdir. Ortam 30 Ağustos 6 Eylül 1971 Haftalık Dergi Ayrım Sonu.